Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Ve ona hamd ederek Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 5035. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam bir diğerine ey kafir derse muhakkak ki bu söz ikisinden birine döner. Kendisine bu isnat edilen adam gerçekten denildiği gibi ise, yani kafir ise, o söz tamamdır. Aksi halde bu söz söyleyen kişiye geri döner buyurdu. Sağlam bir söz bu. İnsanların imanı ve küfrü onlar için temel belirleyicidir. Diğer konular bizim için belirleyici değil. Akrabalıklar, kavmiyet, para pul, cinsiyet, bizde var olan Allah-u Teala'nın verdiği imkanlardır, nimetlerdir ve bizi bunlardan dolayı Rabbim sınayacaktır. Kişi kendini bunlarla tanımlamaz, bunlarla övünmez, bunlarla tarif etmez. Mesleğiyle, meşrebiyle, boyuyla, ailesiyle değil. Ben kendimi imanımla tarif ederim. Ben müminliğimi ortaya koyarak bir hayat yaşamaktayım ki sonu da böyle olsun. Bu bakımdan birilerini tanımlarken mümin olmadığını söylemek, onun kafir olduğunu ifade etmek ciddi bir durumdur. Bunu söylediğimizde onunla ilgili davranışlarımız da değişecektir. Onunla olan hareketlerimiz, sosyal münasebetlerimiz farklı olacaktır. Kişinin müminle birlikteliği farklı, kafirle oluşu farklıdır. Bu bakımdan Müslüman ağzından çıkanı dikkatle tartarak söyleyecek. Kafir birisine de mümin demek ne kadar sıkıntılıysa, mümin birisine kafir demek de o kadar sıkıntılıdır. Bu bakımdan bu tür ifadeleri olur olmaz konuşmayacağız. İslam'ın net yaşandığı bir toplumda kimin kafir, kimin mümin olduğu daha ayrıktır, nettir, bellidir. Fakat son 100-150 yıl içerisinde Müslümanların yaşadığı çözülme ve kendilerini ezen, kendilerine saldıran, kendilerini sömüren kafirlere karşı hayranlık duyan nesiller yetişmesi Müslümanların bu noktadaki durumunu da oldukça sıkıntıya sokmuştur. Çünkü zihinleri kafirler gibi çalışan, düşünen, kalpleri kafirlerin kalplerine benzeyen insanlara dönüştürüldü yeryüzü Müslümanları. Ağızlarında Allah kelamı, peygamber sözü de olsa düşmanların kalplerini taşıyan kimselere dönüştürüldük. Rabbim korusun. Burada nasıl davranacağız, neyi nasıl tespit edeceğiz, farklı bir yol izlemek gerekecek. Daha çok insanları kafir, mümin diye sınıflandırmaktansa sistemsel bir sınıflandırmayı yaşamak daha önemli gibi geliyor bana. Yani içinde yaşadığımız dünyanın iman kaynaklı bir hayat programı yok. Müslüman bunu bilecek ve yaşadığı ortamın, yaşadığı kurallar bütününün içinde hayat kurmaya çalıştığı şu dünyanın sahiplerinin kafirler, kafir zihniyet olduğunu, felsefeler olduğunu da unutmayacak ki buna göre onları da dost, kardeş bellemesin ve ona göre bir hayat yaşamasın. Sahiplenmemesi gereken şeylere Müslüman sahiplenmesin, benimsemesin, bizim demesin. Böylece buradayız, bunu yaşamak durumundayım ama bu benim değildir. Bu bir mümine ait tavır değildir diyebilecek. Böylece üzerinde kafirlerden haller, hareketler, sözler taşıyan, çevremizdeki İsrailoğulları, Firavun zulmündeki o Yusuf zamanından kalma İsrailoğulları, Müslümanların nasıl her tarafları değişmiş, kalpleri başkalaşmış, Firavun onların kalplerine, zihinlerine ve amellerine sızmışsa, bugünkü Müslümanlara da biraz böyle bakacağız ve bu cümleyi becerebilirsek çok daha fazla onlar için kullanmamaya gayret edeceğiz. Fakat küfrü iyi öğrenmek lazım. Kafirlik nedir? Hak nasıl örtbas edilir? Allah'a nasıl karşı çıkılır? Bunu bileceğiz ki Allah korusun oraya meyletmeyelim. Devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya. 5036. hadis-i şerif şöyle, Abdullah İbn Ömer aktarıyor bize. Kureyşli bir adam alışverişlerde hep aldatılırdı. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince, alışveriş yaptığın zaman aldatma yok, aldatma yok de buyurdu. Artık bunu söylediğinde karşı tarafın insafı vicdanına kaldı durum. O zaman ne olacak? Bu pazar yerindeki insanların yüreklerinde Allah korkusu, takva var. Ahiret hesabı var. Dünyanın geçici olduğu bilgisi var. Böyle bir dönemde, böyle bir demde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemesini istiyor. Yani karşıdaki insanın imanını çağırıyor yardıma. Diyor ki aldatma yok. Ben bilmiyorum. Bak ben bu işten anlamam. Kumaştan anlamam, meyveden anlamam, sebzeden anlamam. Aldatma yok kardeş. Buyur ne yapacaksan yap. Böylece bir tavır sergileyecek Müslüman. Eğer hesaba kafası ermiyorsa, bazen hayrı şerri bilmiyorsa, değişik zihin yapılarına sahip kimseler var. Safça olanlar var. Paradan anlamayan, hesabını bilmeyenler var. Böyle diyecekler. Şimdi bu bugün nasıl olacak bunu bilme. Yani insanın kurduna dönüştüğü, insanların en akıllı kişiyi bile ayaküstü aldatıp gittiği, cebindeki parayı bir takım numaralarla gasp ettikleri bir zaman diliminde, en akıllı insan yığınlarının bile dünya sömürü düzeni elinde kaybolup gittiği bir demde bu nasıl yapılır bunu bilmiyorum. Tekrarlayalım, bu sözler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından Medine Müslümanlarına özellikle söylendi. Tekrar yine ifade edeyim ki o zaman din orada kaldı. Bugüne taşınmayacak anlamına gelmiyor. Sadece bugünün yenik Müslümanları kafirler karşısında bütün hünerlerini, yeteneklerini şu anda kaybetmiş olan Müslümanlar dinlerinin ne kadar bereketli, yaşadıkları hayatın ne kadar güven dolu olduğunu bu hadis-i şerifleri öğrenerek bilsinler de bugün aynı güven ortamının tesisinin ancak Allah'a karşı bir takva ve ahiret gününe karşı titizlenmekle olabileceğini bilelim inşallah da bunun çabasında olalım. 5037. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Cebele'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbn-i Zübeyir bizlere hurma dağıtırdı. O zamanlarda da açlık vardı. Hurma yerken Abdullah İbni Ömer yanımıza uğrar. Hurmaları ikişer ikişer yemeyin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde hurma yemeyi yasakladı derdi. Haccacın rivayeti şu şekildedir. Diğerlerinden izin almadıkça ya da diğerlerinden izin alınmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmaların ikişer ikişer yenilmesini yasakladı diye aktarmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tavrı Abdullah İbni Ömer'in diliyle. Bu bakımdan hurma tek tek yenecek. Güzelce ağır ağır bir tüketim içinde olacak Müslüman. Onu yerken ağzını atıp daha birisi bitmeden ikincisini fırlatıp böyle bir yutma operasyonu gibi yemeyeceğimizi anlıyoruz. Güzelce bütün bölümlerini hissederek sanki tadını ala ala yiyeceğiz. Rabbim her konuda bize böyle güzel bir ahlak, İslam onu öğretsin inşallah. Yemeği nasıl yiyeceğiz, nasıl davranacağız, nasıl kardeşlerimizi de düşüneceğiz. Tek başımıza olmadığımızı, bütün bu hurmaların bize ait olmadığını, diğerlerinin de bunda hakkının olduğunu bilerek ağır ağır tevazuyla, vakarla, hırslanmadan böyle bütün dünya benim de ben onu tüketiverecekmişim gibi çabalamadan sadece doyma kastıyla Bismillah diyerek sonunda da hamd edebilecek şekilde sağ elimizle yiyeceğiz tek tek hem de hurmaları. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5042. hadis-i şerif Aun el-Ezdi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ubeydullah bin Ma'mer Farisilerin valisiydi. Abdullah İbni Ömer'e bir mektup yazıp yolculuktaki namazı sorunca Abdullah İbni Ömer ona şöyle yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman geri dönene kadar namazları iki rekat olarak kılardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5043. hadis-i şerif Ali bin Abdurrahman der ki Abdullah İbni Ömer namazda çakıllarla oynayan bir adamı görünce namazda çakıllarla oynama ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi yap dedi. Muhammed bin Cafer rivayette şöyle ekledi. Abdullah İbni Ömer bacaklarını yapıştırıp sol elini sol dizine, sağ elini sağ dizine koyup işaret parmağıyla teşehhüd işaretinde bulundu. Yani diz çöküyor, dizlerini yapıştırıyor. Sol el sol dizde, sağ el sağ dizde ve işaret parmağını da teşehhütte bulundurduğu gibi kaldırıyor. Namazda çakıllarla başka bir şeyle oynamıyoruz. Namaz bizi meşgul edecek. Biz başka şeyle meşgul olmayacağız namazda. Çünkü namaz Rabbimizle bir konuşmadır. Bu konuşmada da elimizden geldiği kadar zihnimiz, kalbimiz ve bedenimizle Allah-u Teala'nın huzurunda onunla konuşan bir tarzda ve tavırda duracağız inşallah. 5044 Hayyan el-Bariki'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e imamımız namazları çok uzun tutuyor denilince şikayet ediyorlar imamlarında Müslümanlar. Abdullah İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kıldırdığı namazdan iki rekat bu adamın bir rekatı uzunluğundadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kıldırdığı namazdan iki rekat bu adamın bir rekatı uzunluğundadır dedi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve 5050. hadis-i şerif Müslim bin Yennak'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer izarını yerde sürüyen birini görünce sen kimlerdensin diye sordu. O da nesebini söyleyince Leys oğullarından biri olduğunu gördü. Abdullah İbni Ömer onu tanıyıp dedi ki şu iki kulağımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim kibirlenerek izarını yerde sürürse şüphesiz Allah kıyamet gününde ona rahmet bakışıyla bakmayacaktır. Bu hadis-i şerifi daha evvel de okuduk. Elhamdülillah gündemimizde kaldı. Fakat burada Abdullah İbni Ömer'in ince bir tavrını görüyorum. Öncelikle münker olan bir davranış görüyor. Bir adam elbisesini yerde sürüyor. Fakat önce ona direkt olarak ne halt ediyorsun? Peygamber böyle yapmaz. Kibir, cehennem filan diye adama paldır küldür girmedi. Önce adama dedi ki sen kimlerdensin? Adamı tanıdı. Yani şöyle İslam'ı daha iyi bilen bu ortamın yetiştirdiği birisi olsa daha sert girecek. Sen bu dini bildiğin halde bunu nasıl yaparsın diyecek. Ondandır ki sordu adam kimdir, kimlerdendir, soyu sopu, nesebi nedir? Öğrendi ve ona güzelce bir öğreticilik yaptı. Şu iki kulağımla Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim kibirlenerek izarını yerde sürürse şüphesiz ki Allah kıyamet günde ona rahmet bakışıyla bakmayacaktır. Yani artık elbiseni sürme, izarını çek bile demeye gerek yok. Karşıdaki Müslüman ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz duyduğunda o buna artık sırtını dönemez. Bu uyarı ona yapılmamış gibi davranamaz. Biliyorsunuz uyarı yapıldığı halde uyarılmamış gibi yaşayanlar kafirlerdir. Özellikleri öyledir. اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Uyarsan da uyarmasan da bir durumlarını değiştirmezler. Müslümanlar kendisine yapılan Müslümanca uyarıyı alırlar, içlerine oturturlar. Geciktirmemeye çalışarak da uygulamak isterler. Çünkü Allah-u Teala bu konuda müminleri hadis suresinde uyarmıştır. Daha ne zaman zamanı gelmedi mi müminlerin haktan gelen gerçeği ve Allah-u Teala'nın zikrine gönüllerinin yatışıp da boyun eğme vakti eğer evvelkiler dönerlerse Yahudi ve Hristiyanlar yani ehli kitap onlar Allah'tan gelen bilgiyi bildiler ama uygulamada geciktiler, ertelediler. Bundan dolayı kaybettiler diyordu Allah-u Teala. Hadid 16 diye hatırlıyorum. Şimdi burada da Müslümanlar hemen uygulamaya çabalayacaklar. Böylece şeytan müdahale etmeden salih amele dönüversin. Günahtan, kötü tavırdan uzaklaşıversinler. Demek kardeşlerimizi güzel uyaracağız. Müslümanlara güzel soracağız, güzel ilgileneceğiz. Hatalarını gördüğümüzde görmezlikten gelmeyelim. Ama gördüğümüz zaman da onu ezmeyelim. Hoş söyleyelim, güzel söyleyelim. Eğer daha öncelikli günahları varsa önce onunla ilgilenelim. Daha sonra diğerleri gelir nasıl olsa. Okudukça düzeltecek, okudukça hayatını iyileştirecek. Önce hele şu kitap ve sünnetle bir tanışsa Müslüman iyi olmaz mı? Önce onu öğrensin, sonra hayatı inşallah ona göre düzelir. Böyle deyip de bırakmayacağız da. Yan yanaysak, birlikteysek, yani birlikte yaşadığımız bir insanın, affedersiniz ama burnundan işte abdest almış, elini yüzü yıkamış, gelmiş yanımıza bir bakmışız ki burnunda bir kalıntı var, yüzüne doğru şöyle yapışmış, Allah korusun. Kötü bir şey değil ama olmuş insanlık. Aynaya bakmamış. Biz onun aynasıyız. Mümin, müminin aynası değil mi? Onda gördüğüm bu görüntü bozukluğunu güleceğim mi? Kınayacağım mı? Öyle salıvereceğim mi insanların arasına? Bu bana yakışır mı? Ben diyeceğim ki kardeş bak böyle hemen düzelteceğim. O hatasını gidereceğim. Giderebileceğim bir şeyse hatta kendi elimle değilse ona işaret ederek. Kardeşlik budur. O da bozulmayacak, kınanmayacak. Ayıbı ortaya çıkmış diye filan kendini rezil kepaze olmuş hissetmeyecek. Müslümanlar birbirlerinin ayıplarını örterler. Ayıplarını örterken gidererek de örterler aynı zamanda. Burada da Hazreti İbni Ömer'in tavrında bu nezaketi, bu tatlılığı görüyoruz. Hakkı da ortaya koyma çabasını Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle oluşturmasını da seviyoruz. Öyle olmak istiyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5051. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer'in rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kölesini haddi gerektirecek bir suç işlemediği halde yani Allah-u Teala'nın yasaklarından birisini işleyip de hırsızlık gibi, zina gibi, iftira gibi ya da içki içmek gibi böyle bizzat fiziksel bir ceza gerektiren bir suç işlemediği halde döverse veya tokatlarsa sırf öfkelenmiş, kızmış, yemeğe şöyle yaptı filan. Onun kefareti, o günahından adamın kurtulmasının tek imkanı o köleyi azat etmesidir. Bu hadis-i şerifte daha evvel söyledik. Ya çocuklarımız, ya etrafımızdaki insanlar, ya bu zulümlerin kefareti nasıl olacak? Azadı da yok. Nasıl azat edeceğiz? Nasıl özgür bırakacağız? Aklımızı başımıza alıp elimizi de dikkatli kullanmamız gerektiğini bilelim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5056. hadis-i şerif şöyle. İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babam Ömer, ey Allah'ın Resulü, gece cünüp oluyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklik organını yıkayıp abdest aldıktan sonra uyu buyurdu. Sahabe değil miydi Hazreti Ömer? Evet. Bizde öyle bir algı var ki sahabe dediğin cünüp olmaz gibi düşünüyoruz neredeyse. Ya da Hazreti Ömer hani şeytan tarafından görüldüğünde şeytanın kaçtığı adam. Ama bakın gecesinde yani cünüp oluyor bir şekilde. Yani ya eşiyle birlikte ya da kendi kendine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gece yatacağında erkeklik organını yıkayıp abdest aldıktan sonra uyu. Bu şekilde cünüp olarak uyumanın caiz olduğunu da anlıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 5064. hadis-i şerif. Yiyecek maddesi satın alan kişi bunu teslim almadan başkasına satmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Bir yiyecek maddesi alan kişi bunu teslim almadan başkasına satmasın. Mal senin olacak, sonra satacaksın. Daha sana gelmeden, senin olmadan başkasına transfer yok. Buradan böyle anlıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 5067. hadis-i şerif. Ebu İshak Necranlı bir adamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah İbn Ömer'e sana iki şey soracağım. Biri, kuru üzüm ile kuru hurmanın karışımından elde edilen içeceğin hükmüdür. Diğeri de hurmayı selem akdi ile satın almanın hükmüdür dedim. O şöyle dedi, yani Abdullah İbn Ömer. Zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarhoş bir adam getirildi. Adam kuru üzüm ile kuru hurmanın karışımından elde edilen meşrubatı içtim demesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kamçılattı ve bu ikisinin karıştırılarak meşrubat yapılmasını yasakladı. Çünkü bu sarhoş ediyordu. Demek ki mayalıyor. Bir adam da parasını önceden vererek selam akdi ile birisinden o yıl çıkacak mahsulü satın aldı. Daha ortada mahsul yok. Diyor ki bu senenin mahsulü benim. Ancak o yıl ağaçlar ürün vermeyince adam parasını geri almak istedi. Satan kişi vermeyi kabul etmeyince onu Resulullah'ın huzuruna çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın hurmaları mahsul verdi mi diye sorunca adam hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satan adama o halde neye dayanarak adamın dirhemlerine el koyuyorsun buyurunca adam aldığı parayı geri verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olgunlaşma belirtileri göstermeden hurmanın selam akdi ile satışını yasakladı. Yani ürün netleşmeden onun satışı yok. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5069. hadis-i şerif İkrime bin Halid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e hacdan önce umre yapmanın hükmünü sordum. İbni Ömer bir kimsenin hacdan önce umre yapmasında bir sakınca yoktur dedi. İkrime de diyor ki Abdullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac etmeden önce umre yaptı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5089. hadis-i şerif Gıfar kabilesinden bir adamın salim bir Abdullah'ın meclisinde filandan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmek ve etten oluşan yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem butu bana uzat deyince yani ön kolu kendisine bir ön kol uzattılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o butu yedi. Sonra bir daha bana ön kolu uzat buyurunca hayvanın ön kolunu kendisine bir but daha uzattılar. Onu da yedi. Ardından bana butu uzat, ön kolu uzat buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü sadece iki but vardır hayvanda deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babana andolsun ki eğer sussaydın ben istedikçe bana but verilmeye devam edilirdi buyurdu. Salim dedi ki Abdullah İbni Ömer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah babalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır buyurdu dediğini duymadım diyor. Bu hadis-i şerifle o hadis-i şerif arasında bir uygunsuzluk olduğu için böyle söylüyor Salim de. Abdullah İbni Ömer'in rivayetlerine devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5093. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yemin ederken inşallah diyerek istisna yaparsa muhayyerdir. İsterse yemin ettiği şeye devam eder. İsterse yemininden döner ve yemin kefareti ödemesi gerekmez. Yani inşallah yapacağım, inşallah filan diye yemin etti. Vallahi billahi diye yemin ederken kişi bir de istisna eder inşallah derse artık bir serbestlik vardır. Diler yapar, diler yapmaz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 5096. hadis-i şerif. Enes bin Sirin'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e imamın arkasında okumam gerekir mi diye sorduğumda imamın okuması senin için yeterlidir dedi. Ben sabah namazının iki rekatta okumayı uzatayım mı diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer rekat olarak kılardı dedi. Ben ben sana sabah namazın iki rekatını soruyorum deyince, İbni Ömer sen ne anlayışsız birisin. Hadise devam ettiğimi görüyorsun dedi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer rekat olarak kılardı. Sabah namazını vaktinin geçmesinden korkunca bir rekat vitir kılar, sonra başını yastığa koyar, yatıp yatmadığını daha anlayamadan sabah namazından önce sanki eli kulağında ezan veya kamet okunuyormuşçasına hızlıca iki rekat namaz kılardı. Vakit bu kadar darken nasıl uzun okunur? Yani bu rekatlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzun değil daha kısa okuduğunu öğreniyoruz. Ben bir adam Allah yolunda harcanmak üzere mal vasiyet ederse bu maldan hac için infak edilebilir mi diye sorunca Abdullah İbni Ömer böyle yapacak olursanız yine Allah yolunda harcamış olursunuz cevabını verdi. Yani Allah için Allah yolunda harcanmak üzere sadaka vermek isteyen bir Müslüman, hacca gitmek isteyen ya da umreye gitmek isteyen bu şekilde ihtiyacı eksiği olan birisine de bundan verebilir mi? Verebilir diyor Abdullah İbni Ömer. Ben imamla beraber bir rekati kaçıran imam selam verince imam kalkmadan kendisi o rekatı kaza etmek için kalkabilir mi diye sorunca imam selam verince kalkabilir cevabını verdi. Ben kişi verdiği borcu geri alırken alacağından fazlasını alıyor deyince kıyamet günü her vefasızın arkasında vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir buyurdu. Yani burada bir zulüm var, burada bir haksızlık var. Sen borç verdin şu kadar ama daha fazlasını almaya kalkıyorsun. Kıyamet günü bu senin bayrağın olacak, Allah korusun. Dolayısıyla Müslüman borç verdiğinde verdiği kadarını alacak, dahası değil. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 5112. hadis-i şerifte şöyle. Şüphesiz Allah cemaatle namaz kılınmasından hoşlanır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki Allah cemaatle namaz kılınmasından hoşlanır buyurdu. 5113. rivayette şöyle Abdullah İbni Ömer aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir adama uğradı. Adam en üst tarafa yiyeceğin en güzelini koymuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yiyeceğin içine daldırınca alt tarafın kötü olduğunu gördü. Bunun üzerine şunu ayrı, bunu ayrı yani iyisini kötüsünü ayırarak sat. Çünkü bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Müslümanlar karşı tarafın da Müslüman olduğunu bilecek ve hesap gününü de unutmayacak. Aldatmak yok. Aldanmayacağız, aldatmayacağız. Müslümanları kandırmaya yönelik bir tavrın içinde hiç olmayacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5114 ve 5115. hadis-i şerifler aynı konuda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim ki hiçbir şey ortak koşulmadan sadece Allah'a kulluk edilsin. Benim gönderilme amacım budur. Kılıçla gönderildim ki hiçbir şey ortak koşulmadan sadece Allah'a kulluk edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesi altındadır. Benim emrime karşı çıkan ise aşağılık ve zelil kılınmıştır. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtan, ona anlatan pek çok kitaplar, pek çok ifadeler var. Ama son dönemde özellikle Batı karşısında yenilmiş olan Müslümanlar böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken hani Gül Muhammed, gül kokulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye anlatmayı tercih ediyorlar. Eyvallah, elbette öyledir. O şekildedir. Ama bu hadis-i şerifleri yabana atmadan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı doğru anlayamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hilim, rıfk hepsi var. Vakar ve tevazu hepsi var. Fakat şu hadis-i şerife bir bakın. Ben diyor kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim ki böylece hiç kimse Allah'a ortaklı olarak inanmasın. Bunu bitirmek için geldim. Ve bunun için kılıçla gelmek, cihatla geldim, savaşmak için geldim. Allah'a karşı isyan etmiş, tağutlaşmış, insanlar üzerinde etkin ve egemen olmaya gayret eden zalimlerin yok olması gerekiyor. Onları yok edecek bir hareket yapacağım. Bunun için geldim. Böylece herkesin önü açılsın ve insanlar sadece Allah'a kulluk yapsınlar, kula kulluktan kurtulsunlar, paraya maddeye kul olmaktan kurtulsunlar, özgürce Rablerine ibadet etsinler diye geldim. Benim gelişim böyledir. Rızkım mızrağımın gölgesi altında. Yani burada çok ciddi ifadeler var. Kılıç, mızrak. Ben bunlarla bir hayat yaşayacağım. Onurlu, şerefli bir Müslümanlığı tarif ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize. Sadece buradan kan, kavga, sürekli kafa keseceksin, el keseceksin, ayak keseceksin anlamında bir şey çıkar mı? Bu böyle değil. Ama yeryüzü üzerinde Müslümanların ciddi olmalar lazım. Ve güç, demir Müslümanların elinde olacak ki adalet Müslümanların elinde tesis olsun. Ama hepsine giden yol kitapla olacak, vahiy ile olacak. Bunu da biz Hadid suresinden öğreniyoruz. Benim emrime, benim bu hayatıma, bu sünnetime karşı çıkan aşağılık ve zelil kılınmıştır. Müslümanlara karşı savaşa girenler zelil oldular, aşağılık oldular. Müslümanlar da peygamberlerinin bu duruşunu sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bıraktılar? Aşağılık ve zelil olduk. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Demek ki yara buradadır. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bırakıp da başkalarını model aldığımızda o zaman onlara benziyoruz ve o benzeyiş maalesef ne dünyada ne de ahirette bize bir şeref getirmeyecektir. Rabbim peygamberinin yolunda onun sünnetinin her bir açısında bizim de olmamızı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.